Ayrım 19.
Örümcekler burada, kokularını alıyorum. Tepeler onlarla dolu. Sen sadece kahvaltı kokusu alıyorsun. Obur olduğumun ima edilmesinden hoşlanmadığımı iyi bilirdi. Böyle bayağı bir şakaya yanıt vermektense kalkıp işemek için en yakın taş yığınının arkasına gittim. Orada çömelmiş dururken bir maymun sesi duydum yine. Başımı çevirince sanki dikkatsiz biri hava aydınlanmadan yerini almak için koşuştururken kılıcını ya da kalkanını bir taşa çarpmış gibi bir gürültü daha duydum. Kendi kendime gülümsedim. Yaşamımda Tanrı'sa ettiğim lafları yedirmekten daha zevkli şey yoktur. Hasırıma dönerken hazır ol buradalar deyip haberi ağızdan ağıza herkese ilettim. Başımın üstünde yıldızlar solmaya başlarken şafakta ceylan sürüsünü izleyen bir dişi aslan kadar sessiz yaklaşıyordu. Birden tapınağın batı duvarındaki nöbetçinin kuş gibi ses çıkardığını duydum. Ardından Kratos ile subaylarının fısıltıları duyuldu. Maviler hazır olun, emirleri unutmayın, yerinizden kalkmak yok. Bunun üzerine hasırlarda yatan adamlar kıpırdamadılar bile. Ben de yerimden kalkmadan ve şalımı yüzümden çekmeden başımı hafifçe çevirip tapınak duvarlarından daha yüksek olan tepelere baktım. Granit tepelerin köpek balığı dişini andıran sivrilikleri hafifçe değişir gibiydi. Gördüğüm şeyden emin olmak için gözlerimi kırpmıştım. Başımı ağır ağır çevirince her baktığım yönde aynı şeyi gördüm. Çevremiz tümüyle silahlı gölgelerle doluydu. Arada kaçabilecek bir tek delik bile kalmamıştı. Şufti'nin neden karşılık vermekte bu kadar geç kaldığını işte o zaman anladım. Böylesine bir soyguncu ordusunu ancak bu kadar sürede toplayabilmişti. Saymak olanaksızdı ama en az 1000 kişi olmalıydılar. Ona bir olduğumuzu fark edince birden cesaretimin kırıldığını hissettim. Bir maviler bölüğü için bile çoktu bu oran. Örümcekler çevrelerindeki kayalar kadar kıpırtısız duruyorlardı. Doğrusu bu disiplinleri de beni ürkütmedi değil. Onların karma karışık bir halde saldırmalarını bekliyordum. Oysa onlar eğitimli savaşçılar gibi davranıyorlardı. Bu kıpırtısızlıkları bağırıp çağırıp silah sallamalarından çok daha ürkütücüydü. Işık arttıkça daha iyi görebiliyorduk. Güneşin ilk ışıkları çıplak kılıçlarından ve kalkanlarından yansıyıp gözlerimizi kamaştırıyordu. Hepsinin başları siyah yünden şallarla sarılıydı ve sadece arkamızda bıraktığımız denizlerin insanı dehşete düşüren vahşi mavi köpek balıklarınınki kadar kötü bakışlı gözleri görülüyordu. Sessizlikten sinirlerimin patlayacak duruma geldiğinde şafak sessizliğini yırtan bir ses tepelerde yankılandı. Karik, uyandın mı? Yüzünü örten şala karşın Şufti'yi tanımıştım. Tepenin yolun geçtiği tarafındaydı. Kaarik diye bir daha seslendi. Bana borcunu ödeme zamanın geldi ama bu kez fiyat yükseldi. Artık her şeyi istiyorum, hepsini. Adam şalı çıkarıp attı. Sahip olduğun her şeyle aptal ve küstah kafanı istiyorum şimdi. Thanos hasırından kalkıp üzerindeki koyun postu örtüyü bir yana fırlattı. O zaman gelip alman gerek diye kılıcını çekti. Şufti sağ kolunu kaldırdı, kör gözü güneşi gümüş bir sikke gibi yansıtıyordu. Sonra kolunu indirdi. İşareti üzerine tepelerin üstündeki adamları bağırarak silahlarını kaldırıp salladılar. Sonra sürü halinde daracık Gallala Vadisi'ne akmaya başladılar. Thanos eski sakinlerinin müzik ve sarhoşluk tanrısı Cüce Bes'e diktikleri heykelin bulunduğu tapınak avlusuna koştu. Sunağa atlayıp büyük yayılanatayı gerdi. Oku da yerine takıp örümcek sürüsünün gireceği büyük kapıya döndü. Sunağın altında Kratos da adamlarını saf halinde dizmiş, onlar da yaylarını gererek kapının karşısında yerlerini almışlardı. Sunağın çevresinde o kadar azdılar ki boğazıma bir şey düğümlenip kalmıştı. Onlara bakarken öyle korkusuz ve kahramandılar ki o anda onlara bir şiir yazmaya karar verdim. Ancak daha ilk dizeyi bulamadan soyguncu çetesi çığlıklar kopararak yıkık kapı önünde belirdiler. Açıklıktan içeri ancak 5 adam girebilirdi ve Thanos kapıdan sadece 40 adım gerideydi. İlk okunu fırlattı. O bir tek ok üç kişiyi devirdi. Birinci adamın göğsünden girdi ve adam sanki bir papirüs yaprağıymış gibi sırtından çıkıp arkasındakinin boğazına saplandı. Ok hızını kaybettiği için ensesinden tam çıkamadı ama çıkan ucu hemen arkasındakinin gözüne girdi. İki haydut birbirine bağlıymış gibi çırpınırlarken yolu tıkadılar. Ok ucunda o adamın gözü olduğu halde kafasının arkasından çıktı. İki adam devrildiler ve diğerleri onların üzerine basarak içeri üşüştüler. Sunağın çevresindeki bir avuç insan durmadan ok yağdırıyor, girenler önlerinde düşenlere basarak koşmaya çalışıyorlardı. Ama bu fazla uzun süremezdi. Arkadan gelenler çok kalabalıktı. Taşan Nil'in setleri yıkması gibi açıklığı zorladılar ve kalabalık bir grup sunağın çevresini sardı. Artık ok atamayacak kadar yaklaştıkları için Tanus ile adamları yaylarını yere fırlatıp kılıçlarını çektiler. Sunağın çevresinde dışa dönük bir halka oluşturmuşlardı. Örümcekler nereden gelirlerse gelsinler karşılarında muhafızların öldürücü darbelerini buluyorlardı. Ama onlar da korkak insanlar olmadıklarından sunağın dışında birkaç sıra oluşturmuşlardı. Önde biri düşünce hemen ardından biri onun yerini alıyordu. Tam o anda Şufti'nin kapıda durduğunu gördüm. Ağzından köpükler saçarak adamlarına emirler yağdırıyordu. Asurluyu canlı isterim. Onu kendi elimle yavaş yavaş öldüreceğim. Haydutlar hala hasırlar üzerinde büzülmüş duran, çığlıklar atan kadınlara bakmıyorlardı bile. Ben de onlarla birlikte bağırıyordum. Ama avlunun ortasındaki savaştan da hiç hoşlanmıyordum. Bu arada daracık yere birden fazla insan doluşmuştu. Toz dumandan öksüre öksüre bir duvar dibine sığındım. Tanus'a el süren olmamıştı ve hala kılıcını salladıkça vahşi kahkahalar atıyordu. Tuzak için çok geç kaldı diye düşündüm. Tüm çete şimdi içerideydi ve haydutlar ağaca kıstırılmış bir leoparın çevresindeki köpekler gibi dönüp duruyorlardı. Birkaç dakika sonra o ve kahraman adamları paramparça olacaklardı. Tanus o sırada bir hamle yapıp kılıcını önündeki haydutun boğazına soktu. Sonra gerileyip çıkarırken çevremizdeki duvarları titreten bir böğürmeyle "Haydi bakalım maviler!" diye bağırdı. Sesi duyan köle kızların hepsi bir anda yerlerinden fırlayıp çarşaflarını sıyırıp attılar ve yalın kılıç soyguncu çetesinin ardına koştular. Haydutların şaşkınlığı müthişti. Ne olduklarını anlayıp kendilerini toparlayamadan en az 100 tanesi öldürülmüştü. Ancak bu yeni saldırıyı önlemek için dönünce arkalarını Tanus ile adamlarına vermiş oldular. Onları canlandıran şey cesaretten çok korkuysa da iyi dövüştüklerini itiraf etmeliyim. Ancak birbirlerine çok yakın olduklarından kılıç oyunu yapacak yerleri yoktu. Ve karşılarında da Mısır'ın yani tüm dünyanın en usta askerleri vardı. Yine de bir süre dayandılar. Tanus sonra kargaşanın ortasından bir daha gürledi. Bir an bunu bir emir sandımsa da sonra muhafızların savaş marşı olduğunu anladım. Mavilerin savaşın en kızgın anında marş okuduklarını duymuş ama bunun mümkün olacağına inanmamıştım. Şimdi ise çevremde 100 ses aynı marşı okuyordu. Biz Horus'un soluğuyuz, çöl rüzgarı kadar sıcak, biz insanları biçeriz. Kılıçları da marşa uygun olarak yeraltı dünyasının örslerine inen çekiçler gibi inip kalkıyordu. Örümcekler böylesine müthiş şiddet karşısında titrediler ve az sonra savaş bir kıyıma dönüşüverdi. Yabani köpeklerin bir koyun sürüsüne saldırıp parçaladıklarını görmüştüm. Ama bu daha da beterdi. Örümceklerden bazıları kılıçlarını atıp diz çökerek bağışlanmalarını dilediler. Ama muhafızlarda acıma yoktu. Diğerleri kapıya doğru kaçtılarsa da orada da kendilerini muhafızlar elde kılıç bekliyorlardı. Ben kenardan Tanus'a sesimi duyurmaya çalışıyordum. Durdur onları, bize tutsak gerek. Ama Tanus sesimi duymuyordu ya da bana aldırış ettiği yoktu. Bir yanında Kratas, öteki yanında Remrem şarkı söyleyip gülerek saldırıyordu düşmana. Sakalı öldürdüklerinin kanıyla boyanmıştı. Gözlerinde çılgın bir bakış vardı. Yeter Tanus, hepsini öldürme. Bu kez çılgınlığının geçtiğini, kendini toparladığını gördüm. Yalvaranları bağışlayın diye gürledi. Muhafızlar emrine boyun eğdiler. Ancak sonunda 1000 örümcekten geri kalan 200 kadarı kanlı taşlar üstüne çöküp bağışlanmalarını dilediler. Ben bir süre kenardan bu sahneyi seyrettim. Ama birden göz ucuyla bir kıpırtı gördü. Şufti kapıdan kaçamayacağını anlamıştı. Kılıcını yere atıp benim durduğum doğu duvarına doğru koştu. Buradaki duvar yarı yarıya çökmüş olduğundan kerpiç tuğlalar dik bir rampa oluşturuyordu. Şufti düşe kalka burayı tırmanmaya başladı. Onun kaçtığını bir tek ben görmüştüm. Bir an bile duraksamadan yerden bir tuğla aldım ve olanca gücümle herife fırlattım. Tuğla kafasına isabet edince Şufti dizüstü çöktü. Ayağının altındaki molozlar kaydı ve savrula savrula yanı başıma düştü. Hemen üzerine atlayıp göğsüne oturdum. Hançerimi boğazına dayadım. "Kıpırdama yoksa seni boğazlarım," dedim. Bu anda başlığım ve şalım düşmüş, saçlarım omuzlarıma dökülmüştü. Şufti beni tanıdı. Kendisiyle daha önce başka koşullar altında karşılaştığımızdan bunda şaşacak bir şey yoktu. "Hadım Tayita," diye mırıldandı. "Lord Intaf senin neler yaptığını biliyor mu?" "Yakında öğrenir ama bunu ona sen söyleyecek değilsin." Hançerimi boğazından çekmeden yakındaki iki muhafıza gelip herifi almalarını söyledim. Thanos, Şufti'yi yakaladığımı görmüş, ölü ve yaralıların üstünden atlayarak yanıma gelmişti. "Aferin Tayita, sana öğrettiklerimi unutmamışsın. Sırtıma öyle bir vurdu ki olduğum yerde sallandım. Ama yapacak çok işin var şimdi. 4 ölü verdik, en az bir düzine de yaralımız var." "Ya kampları ne olacak?" diye sordum. "Ne kampı? Bu örümcekler çöl çiçekleri gibi topraktan bitmediler ya. Yük hayvanları ve köleleri olmalı. Hem de yakınlarda. Onların kaçmasına izin veremezsin. Kimse kaçıp bugünkü savaşı anlatmamalı. Karnak'a senin sağ olduğun haberi ulaşmamalı." "Haklısın ama onları nasıl bulacağız?" "İzlerinden elbette. 1000 çift ayak izi bizi istediğimiz yere götürecektir." Thanos'un yüzü aydınlandı. Hemen Kratos'a seslendi. 50 adam al, Tayita ile git. O seni haydutların kampına götürecek." Haydutların kamplarını bulmak gerçekten de kolay oldu. Kratos ve 50 adamıyla birlikte kentin çevresinde geniş bir kavis çizdikten sonra adamların geldikleri yolu buldum. Koşar adımla 1 mil kadar gittikten sonra örümcek kampını bir tepenin ardındaki vadide bulduk. Bu tam bir sürpriz olmuştu. Eşeklerini ve kadınlarını korumak için sadece 20 kişi bırakmışlardı. Kratos'un adamları daha ilk saldırılarında ben kendilerine yetişemeden hepsini temizlediler. Geriye yalnız kadınlar kalmıştı. Kratos da onları zaferin geleneksel ganimetleri olarak adamlarına dağıttı. Kadınlar böyle bir grup içinde bulunamayacak kadar güzeldiler. Fetih geleneğine karşı gayet uyumlu davranıyorlardı. Hatta muhafızlar kendileri için zar atarken birkaçının şakalaşıp güldüklerini bile gördüm. Hepsi tek tek yeni sahipleri tarafından kayaların arkasına götürüldüler. Yeni bir ay ölen ayın arkasından doğar. Kıştan sonra ilkbahar gelir. Bu hanımlar da eski eşlerinin ölümüne yas tutmuyorlardı. Bense daha çok yük eşekleri ve sırtlarındaki heybelerle ilgileniyordum. 150 eşeğin hepsi de güçlü hayvanlardı ve Karnak ya da Safka pazarlarında iyi para getirirlerdi. Ganimet paylaşıldığında benim de bir savaşçı hakkına sahip olmam gerekirdi. Ne de olsa bu girişim için kendi cebimden epey masraf yapmıştım. Bunu Thanos'la konuşacaktım. Gallala kentine eşekler ve yeni erkeklerin artık iyice bağlanmış olan kadınlarla döndüğümüzde güneş batmıştı. Kuyuların yanındaki küçük yıkık binalardan biri Sahra Hastanesi'ne dönüştürülmüştü. Bütün gece orada bir yağ kandili ışığında çalışarak yaralı muhafızların yardımına koştum. Ancak sabah olmadan hastalarımdan birini kaybettim. Amset kolundaki kesik damarlardan çok kan kaybettiği için ölmüştü. Çöle gideceğim yerde hemen ona bakmış olsaydım kurtarabilirdim. Diğerlerinin yaraları çabuk iyileşecekti. Hepsi sağlıklı ve güçlü gençlerdi. Yaralı örümcek kalmamış, hepsinin kafaları kesilmişti. Bir hekim olarak yaralı düşmana böyle davranma geleneği beni rahatsız ederse de bunun mantıklılığını da görmüyor değildim. Galipler kaynaklarını yaralı düşmanlarına neden harcasınlar ki? Bunlar köle olarak para etmeyecekleri belliydi. İyileşirlerse bir gün yine onlara karşı silaha sarılabilirlerdi. O gece sabaha kadar 1-2 lokma yiyip bir kadeh şarap içtim. Yorgunluktan bitmiştim ama Hava aydınlanır aydınlanmaz Tanus çağırtınca hemen yanına koştum. Yaralanmamış tutsaklar Bes tapınağının arkasındaydılar. Elleri arkalarından bağlı olduğu halde başlarında muhafızlarla kuzey duvarı önünde çömelmiş bekliyorlardı. Ben tapınağa girdiğimde Tanus subaylarıyla bir kenarda duruyordu. Üzerimdeki kanlı Asur kadını eteğini kaldırarak yanına gittim. Bana 13 örümcek aşireti olduğunu söylemiştin Tayita dedi. Her aşiretin bir reisi vardır. Şuf diye ele geçirdik. Şimdi bak bakalım kibar insanlar arasında tanıdığın başkaları da var mı? Sonra kıs kıs gülerek tutsakları gösterdi ve kolumdan tutup adamların arasına soktu. Tutsakların tanınmamaları için peçemi çıkarmadan aralarında dolaşırken ikisini seçebildim. Akheku, Asuan, Elefantin Adası ile ilk şelale tarafında çalışan Güney aşiretinin başıydı. Setek ise kuzeyde Komombo reisiydi. Şufti'nin bu kadar kısa sürede adamlarını rastgele seçtiği belli oluyordu. Yakaladıklarımız arasında bütün aşiretlerin adamları vardı. Ben reisleri omuzlarına dokunarak işaret ettikçe muhafızlar onları alıp götürüyorlardı. Sıranın sonuna gelince Tanus hiçbirini kaçırmadığından emin misin diye sordu. Nasıl emin olabilirim ki? Sana reislerin hepsini tanımadığımı söylemiştim. Tanus omuzlarını silkeledi. Bir ağ atışta hepsini yakalamayı umut edemezdik nasıl olsa. Bu kadar kısa zamanda üçünü ele geçirmek bile büyük şans. Bir de kellelere bakalım. Belki aralarında birkaç tane daha buluruz. Benimkinden daha hassas bir midenin kolay dayanamayacağı bir şeydi bu. Ancak benim uzmanlığım canlısıyla, ölüsüyle insan olduğu için fazla etkilenmedim. Tapınağın basamaklarında oturup kahvaltımızı ederken kesik başlar tek tek önümüzden geçirildi. Lord Intef'le çalışırken karşılaştığım 15-20 haydutu tanıdım ama içlerinde sadece reislerden biri vardı. Bu da küçük çaplı olanlardan Kenan'ın Nefer Temus'uydu. Dört etti öyleyse diye Tanus memnunlukla söylendi. Nefer Temu'nun başının Gallala kuyusu önünde yaptırdığı kellelerden piramidin en tepesine konmasını emretti. Şimdi iş diğer dokuzunu bulmaya kaldı dedi. Haydi tutsaklarımızı sorguya çekelim artık. Kahvaltının geri kalanını iki lokmada yutup istemeye istemeye ardından tapınağa girdim. Aşiretlerin içinde muhbirlerimiz olmasını Tanrısı öneren hatta bunları nasıl elde edeceğimizi açıklayan bendim. Ama şimdi eylem zamanı geldiğinde yine vicdan azabı hissediyordum. Acımasız bir hareketi önermek başkaydı, bir kenarda durup uygulanmasını seyretmek başka. Yaralıları bana ihtiyaçları olduğu öne sürecek oldumsa da Tanus umursamadı. Vicdan azabına hiç gerek yok Tayita. İlk seferde gözden kaçırdığın biri olmaması için yanımda kalacaksın. Sorgulama hızlı ve acımasızdı. Sanırım bu da karşımızdakilerin karakterlerine uygundu. Tanus, Bes tapınağının taş sunağını atladı ve elinde şahin mührüyle önünde duran tutsaklara baktı. Adamlar çöl güneşinin altında oturmalarına karşın onun bu bakışıyla ürpermiş olmalıydılar. Ben Firavun Mamose'nin şahin mührünü elimde tutuyorum ve onun sesiyle konuşuyorum diye Tanus küçük heykelciyi kaldırıp gösterdi. Ben hem yargıcınızım hem celladınız. Adamlarla göz göze geldiğinde hepsi bakışlarını indirdiler. Soygun ve cinayet eyleminde yakalandınız. İçinizde bunu inkar eden varsa ortaya çıkıp bana masum olduğunu söylesin. Başımızın üstünde uçuşan akbabaların gölgeleri avluda dolanırken bekledi. Haydi konuşun bakalım masumlar. Başını çıplak pembe kafalı kuşlara kaldırdı. Kardeşleriniz ziyaret için sabırsızlanıyorlar. Onları daha fazla bekletmeyelim. Yine de hiçbirinden çıt çıkmayınca Tanus şahin mührünü indirdi. Buradaki herkesin tanık olduğu eylemlerinizden sizi suçluyorum. Suskunluğunuz kararı doğruluyor, suçlusunuz. Kutsal Firavun adına hükmümü bildiriyorum. Hepinizi kafanız kesilerek ölüme mahkum ettim. Kesik kelleleriniz kervan yolları boyunca gösterilecektir. Yasalara boyun eğen insanlar yol kenarında kendilerine sırıtan kellelerinizi görünce örümcek kuşunun kartalla karşılaştığını anlayacaklar. ülkeden kanunsuzluğun sürülüp atıldığını ve Mısır'ımıza barışın döndüğünü bilecekler. Konuşmam bitti. Firavun Mamose konuştu. Tanus başını sallayınca tutsaklardan ilki öne sürüklenip sunağın önünde diz çöktürüldü. Üç soruma doğru yanıt verirsen canını kurtarabilirsin. Alayımda muhafız olacak, onların aldığı parayı alacak, onların sahip olduğu ayrıcalıklara sahip olacaksın. Eğer sorularımı yanıtlamazsan hüküm derhal infaz edilecek, dedi Tanus. Sonra sert bir bakışla baktı tutsağa. Birinci sorum şudur, hangi aşirettensin? Tutsak yanıt vermedi. Örümceklerin kan yemini ağzını açtırmayacak kadar güçlüydü. İkinci sorum, başınızdaki reisin adı nedir? Adam yine yanıt vermedi. Üçüncü ve son sorum, beni aşiretinin saklandığı gizli yere götürür müsün? Adam Tanus'un yüzüne bakıp yere tükürdü. Tükürüğü taşlar üstünde sapsarıydı. Tanus adamın yanı başında duran muhafıza baktı. Haydudun başı tek bir darbede sunağın basamakları üzerine düşmüştü. Piramit için bir kelle daha, dedi Tanus. Ondan sonraki üçüncü örümcek de Tanus'a hakaretle yanıt verdi. Bu kez cellat darbesini iyi hesaplamadı ve kafasının yarısı kopan ceset yerde debelenmeye başladı. Kelleyi koparmak için üç darbe daha gerekti. Tanus 23 kafa kestikten sonra tutsaklar arasında ilk kez bir kırılma oldu. 24. tutsak henüz bir delikanlıydı. Tiz sesiyle yanıtlarını Tanus sormadan verdi. Adım Hui, zalim Bassi aşiretinin kan kardeşiyim. Gizli yerlerini biliyorum ve sizi oraya götüreceğim. Tanus gülümseyerek adamlarına götürün, dedi. Ona iyi bakın. Bundan sonra bir muhafız eridir ve arkadaşınızdır. Aralarından birinin taraf değiştirmesinden sonra işler daha kolaylaştıysa da içlerinde yine karşı koyanlar oldu. Bunlardan kimi Tanus'a gülüyor, kimi de lanetler okuyordu. Kılıç enselerine inip de kahramanlıkları boyunlarından fışkıran bir kan sütunuyla son bulana kadar. Sefil ve iğrenç bir yaşamdan sonra onurluluk gösterisiyle ölmeyi seçenlere hayrandım. Bunlar ölümle alay etmekteydiler. Böylesi bir cesaretim olmadığını çok iyi biliyordum. Bana bu seçenek sunulsaydı zayıflardan farksız davranacağımdan emindim. Ben Ur aşireti üyesiyim diye biri itiraf etti. Bir diğeri ben El Harga'ya kadar olan bölgenin reisi Ma'a En Tef'in aşiretindenim, dedi. Ve böylece geri kalan çete reislerinin hepsine ulaşacak adam bulmamıza kadar devam etti gitti. Bu arada kuyunun yanında kellelerden piramit de epey yükselmişti. Tanus'la üzerinde kafa yorduğumuz bir konuda ele geçirdiğimiz üç haydut reisiyle örümcek arasından bize geçen muhbirleri ne yapacağımızdı. Örümceklerin ne kadar etkin olduklarını bildiğimizden onları Mısır'da tutamazdık. Ah, Set ile diğer reislerin onlara erişemeyecekleri güvenli bir tek hapishane yoktu. Onları ya güç kullanarak ya da rüşvetle serbest bıraktırırlar ya da zehir veya başka bir yolla sustururlardı. Akset'in başı gizli ama ayakları hükümetimizin, hatta varlığımızın her yerine erişebilen bir ahtapota benzerdi. İşte Safagalı tüccar dostum Tiamat'ı o sırada hatırladım. Kızıldeniz'deki limana köle kervanı olarak değil de mavi timsah muhafızları olarak Gallalı'ya gittiğimiz yarısı kadar bile sürede döndük. Tutsaklarımız Tiamat'ın bizi bekleyen gemilerinden birine dolduruldu ve kaptan hemen Arabistan kıyılarına doğru yelken açtı. Tiamat'ın burada Jec Bakuan adında köle kampı olarak kullandığı bir adası vardı. Adanın çevresindeki sularda mavi köpek balıkları devreye gezerlerdi. Tiamat bana adadan kaçmaya çalışan birinin nöbetçilerinin gözünden ve köpek balıklarının iştahlarından asla kurtulamayacağını söylemişti. Tutsaklarımızdan sadece biri adaya gönderilmemişti. Bu idam tehdidi karşısında ilk teslim olan genç Hui'ydi. Denize doğru yürürken Tanus genci yanından ayırmamış ve kişiliğinin tüm çekiciliğini ona yöneltmişti. Hui artık onun kulu kölesi olmuştu. Tanus hiç beklenmedik kişilerin sadakatini kazanabilmesi beni hep şaşırtmıştı zaten. Kafasının kesilmesi tehdidiyle o kadar çabuk pes eden Hui'nin şimdi değersiz yaşamın Tanus için seve seve vereceğinden hiç kuşkum yoktu. Hui bir zamanlar kan yeminiyle bağlı olduğu aşireti hakkında hatırlayabildiği her şeyi anlatmıştı.